Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Deal'dan Nazlı Danış. Hoş geldin Nazlı.
Hoş bulduk Erhan, selamlar.
Şimdi Deal, D-E-E-L diye yazılıyor. Şimdi oradan şey yapalım, başlayalım. Deal nedir? Çok kısaca anlatabilir misin?
Tabii. Deal özetle dünyanın herhangi bir yerindeki müşterinin, şirketin dünyanın herhangi başka bir yerindeki bir çalışanı contractor olarak, yani freelancer olarak ya da full-time çalışan olarak işe almasını sağlayan bir platform. Bunu da şu şekilde yapıyor. Yani bu iki taraf arasında mahkemelerde vesaire geçerliliği olacak anlaşmalar yaratılmasını sağlıyor. İşte freelancer'sa eğer ona o platform üzerinden ödeme yapmasını sağlıyor. Full time çalışansa da genelde şöyle oluyor. Diyelim ki yurt dışında bir şirket başka lokal bir pazarda birisini full time çalışan olarak işe almak istiyor. Tabii ki alamıyor orada kendi şirketi olduğu için. O zaman Deal'ın bu yerel pazarlarda kendi bir şirketi oluyor. Paravan şirket gibi düşünebilirsin. Mesela Deal Türkiye diyelim ki Amerika'daki bir şirkette beni işe almak istiyor. Deal Türkiye beni işe alıyor. Yani ben kağıt üstünde Deal'ın çalışanı oluyorum, işte benim SGK'mı vesaire onlar yatırıyor. Yurt dışındaki şirkete de bunu bir hizmet olarak faturalandırıyor. Özetle bu iki hizmeti sunuyor.
Bayağı hızlı büyüyen bir şirket anladığım kadarıyla şu anda. Kaç kişi şu an firma? Tabii sürekli artıyordur da.
Sana şöyle söyleyeyim. Ben 5,5 ay önce çalışmaya başladım burada. Ben mülakat yaparken 70 kişi filandı. Şu anda 300'e yakın. Epey büyüdü yani.
Peki şimdi ana ürün, hani bu employment, işte onboarding, hiring, contractor falan, o tip işlerle alakalı bir ana değer önergesi var Deal'ın. Burada hani teknoloji olarak sizin rolünüz ne oluyor? Teknolojik çözüm nedir bu süreçteki?
Burada şöyle oluyor. Yani mesela Deal'ı başka bir takım teknoloji şirketleriyle karşılaştırdığında biz böyle bir cutting edge teknoloji hizmeti sunmuyoruz. Şey işte AI'la bilmem ne yapıyoruz, işte machine learning'le bilmem ne yapıyoruz. Yani bu değil. Daha ziyade hani insanların sınırlar arası birisini işe almasındaki bütün engelleri hani biz kendi içimizde öyle bir hallediyoruz ki senin sadece girip işte bir sign up edip form doldurup tamam bu kişiyi işe almak istiyorum demen gerekiyor. Yani senin başka bir yükümlülüğün olmuyor. O açıdan da yani teknolojinin rolü şöyle diyebiliriz. Hani büyük ihtimalle teknoloji uzaktan çalışmaya bu kadar el veren bir halde olmasaydı zaten Deal diye bir şirket olmazdı yani. Çünkü bizim müşterilerimizin çoğu zaten uzaktan, yani remote international ekipler, yani distributed ekipler. Öyle bir etkisi var teknolojinin. Bir de şöyle bir etkisi de var. Yani Deal da aslında kendi hani savunduğu ve yaygınlaştırmaya çalıştığı model üzerinden çalıştığı için biz de tamamen %100 remote bir uluslararası ekibiz. Bir ekibin kendi bünyesinde de bir know-how var. Yani dünyanın 50 farklı yerinden çalışanın olduğu zaman, ne bileyim Polonya'da bir sorun olduğu zaman, ya Polonya'da böyle böyle bir şey varmış, bilen var mı, bir anlatabilir mi bize diyor mesela birisi Slack'te ve anında birisi cevap veriyor. Veya da diyelim ki ben işe başladığımda Türkiye entitesini daha kurmamıştık. Yani Türkiye pazarında çalışan işe alamıyordu müşteriler. Dediler ki ya Nazlı sen bunu kurar mısın? Olur dedim. İşte 2 gün sonra avukatla gittik perfeye kurduk şirketi. Hani böyle kolaylıklar sağlıyor.
Peki Covid öncesi kurulmuştu herhalde şirket. Covid'le birlikte bayağı bir herhalde çok hızlandı. Ve anladığım kadarıyla başından beri hep remote çalışan bir şirketti. Değil mi?
Evet.
Şimdi o düzeni biraz anlatabilir misin? Yani hani sen, biliyorum sen bundan önceki işinde de remote çalışıyordun ama hani full remote çalışan bir ürün şirketinin hani yapısı nasıl oluyor? Normalden daha mı farklı? Oradan onları biraz bahsedebilir misin?
Tabii. Yani kolaylıkları şöyle oluyor. Mesela farklı zaman dilimlerinden bir sürü çalışanın olduğu zaman Yani sen bir şey hazırlıyorsun product manager olarak mesela. Ben bir şeyi spec out ediyorum. İşte belki yatma saatime yakın mühendislerden biriyle işte groom ediyorum. Hani yatıyorum, kalkıyorum ve o iş yapılmış oluyor mesela. Öyle güzellikler oluyor. Ya da şu anda mesela şöyle bir düzenim var. Benim çalıştığım mühendislerin çoğu benim zaman dilimime yakın. Ama stakeholderlarımın çoğu da Kuzey Amerika zaman diliminde. O yüzden mesela gündüz işte mühendislerle, tasarımcılarla vesaire çalışıp akşam stakeholderlarla şey yapmak, sync etmek öyle bir yani güzel bir döngü oldu benim için. Şeyin çok önemi oluyor yani dokümantasyonun ve önemi çok daha artıyor bence async çalışmada. Çünkü hani bir şeyi net bir şekilde açıklamazsan mesela bir Jira işte ticket'ında ya da işte tasarımda vesaire net değilse hani o engineer belki kilitleniyor. Sen orada olmadığın için sana soramıyor. Hani sen bir daha uyanıp da işte onunla overlap edip o sana ya bu neydi diye sorduğunda hani bir gün geçmiş oluyor. O yüzden dokümantasyonun önemi çok daha fazla. Ben çok fazla Loom kullanıyorum. Loom'da işte ekran kaydı yapmanı ve ekran kaydı yaparken bir yandan da işte kendi ses kaydını yapmana el veren bir program. O benim çok işimi gördü. Çünkü o zaman hani bir bug varsa bir şey varsa hem bana zaman kazandırıyor. Yani hani bakın bak şurada şurası işte yanlış diyorum mesela 20 saniyede uzun uzun işte ticket açacağım falan. Bir de tam görsel olarak herkes görebiliyor hani sorunun ne olduğunu. Onun epey faydası oldu. Dediğim gibi bunun dışında genel olarak dokümantasyon yani hani mesela biz developerlarla bir şeyi ship ettikten sonra da hani işte customer success takımının mesela bunu anlaması işte aynı şekilde kullanması, müşteriye doğru bilgi verebilmesi vesaire. Bunlar tabii daha zor. O yüzden bizim yani deal'da şey var mesela enablement diye bir role var. Mesela sales enablement, işte customer success enablement. Enablement ekibi üyelerinin de görevi product manager'la sync edip yani bu iş nedir, ne yapar, nasıl çalışır anlayıp bunu dokümente edip ondan sonra takımlara gerekli bilgiyi vermek, işte gerekiyorsa gerekli eğitimi vermek vesaire. Bu enablement olayı da son birkaç ayda bunu yapmaya başladık. Yani işte nispeten büyüyünce bunun ihtiyacını daha fazla görmeye başladık. O zaman böyle bir modele geçildi.
Takım yapısından biraz bahseder misin? Yani özellikle ürün ve teknoloji tarafından nasıl bölünüyor? Şimdi 300 kişi dedin. Takımları neye göre ayırıyorsunuz? Takım dediğimiz şey kimlerden oluşuyor? Biraz onlardan bahseder misin?
En üst seviyede düşünürsek takımlar şöyle. Mühendislik takımı var. QA de mühendislik takımına bağlı. Ürün takımı var. Design de ürün takımına bağlı. Enablement takımı var. Bu dediğim, demin anlattığım ekip. Customer Success var. Customer Support var. Bunlar iki farklı takım. Sales var. Bu da Sales da Customer Success'ten gene ayrı. Yani biri mevcut müşterileri daha fazla hani şey yapmak için, yönetmek için, biri hani yeni satış yapmak için. Bunlar tamamen ayrı. Growth ekibi var. Marketing de buna bağlı. Onun dışında sanırım bir de şimdi yeni Employee Experience yani çalışan deneyimi takımı kuruyoruz. O da şundan dolayı bu anlattığım hani full time işe alma modeli zaten yeni yeni iyice büyüyen bir model. O yüzden daha evvel hani ona dedike bir takıma, çok support takımına gerek yoktu. Giderek bu ihtiyaç olmaya başladı. O yüzden böyle bir takım kurduk. Mühendislikte aşağı yukarı şu anda sanki 40-50 mühendisimiz olsa gerek. Belki 40'a daha yakındır. 5 tane ürün takımımız var. İşte contracts ekibi var. Ödemeler ekibi var. Home team diye bir takım var. O da hani genel ürün yelpazesinden bağımsız olarak bütün ürünlerde ortak olan birimlere daha çok bakıyor. Yani infrastructure'ın product eşdeğeri gibi düşünebilirsin. Bunun dışında integrations yani işte üçüncü parti ürünlerle nasıl entegrasyon yapacağız buna bakan bir ekip var. Bir de EOR yani employee on record dediğimiz ekip var. O da bu anlattığım yani full time işe alma ürününün tamamı ayrı bir product ekibi. Ben de onun product manager'ıyım zaten. Yani dolayısıyla bir takım ürün takımları daha yatay. Hani product'tan bağımsız olarak bütün product'lara hizmet veriyor. Yani ödeme takımı gibi hani sonuçta bütün ürün dikeylerinde ödeme var. Bir de hani benim takımım mesela nispeten daha dikey. Hani belli ürünün belli bir tarafını baştan sona biz hallediyoruz. Bir de şimdi Global Bordro ekibi kuruldu ama onu geliştirmeye daha başlamadım.
Şimdi ekip dediğin, mesela senin ekip kaç kişiden oluşuyor?
Benim ekipte şu an 10 tane mühendis var, bir tane tasarımcı var, bir tasarımcı daha arıyoruz. Bir product manager ben varım, bir product manager daha arıyoruz. 2 tane QA mühendisi var. Bizim ekip böyle şu anda. Dolayısıyla yani hani hem üyeler başka, yani görevlerine göre belli takımlara aitler ama hem de fonksiyonlarına göre aitler. Bu fonksiyonlarına göre ayrılmış takımlar da nispeten otonom. Yani şöyle açıklayabilirim belki sana. İşte ben Mart ortasında işe başladım. Hani başladığım ilk haftadan itibaren Head of Product'la ortalama haftada bir konuşmuşumdur mesela. Hani direkt beni saldı. Zaten o sırada başka Product Manager de yoktu henüz. Hani micromanage etmeye çok vakti de yoktu büyük ihtimalle. Ama hani o Employer on Record tarafını işte al bunu yap dedi yani açıkçası. Bunu diyebilmesinin de sebebi büyük ihtimalle hani deal başka benim daha evvel çalıştığım startuplara göre inanılmaz bir product market fit'i var. Yani çoğu startup'ın belki de karşılaştığı problemin aksi bir problemle karşı karşıyayız. Hani biliyoruz ne build etmemiz gerektiğini ve hani en hızlı olabilecek en hızlı şekilde onu inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden hani beni o kadar rahat bırakabilmesinin bir sebebi de hani roadmap zaten çok netti. Hani orada benim Nazlı yanlış şey mi inşa edecek acaba kaygısı çok fazla yoktu. Onun büyük ihtimalle olmasının sebebi de deal'da şey kültürü bayağı güzel. Yani bir şeyi mesela manuel olarak yapmaya başlıyorsun. Ondan sonra o süreç oturuyor. Ondan sonra diyorsun ki tamam yani bu işliyor. Sadece bunu ürünleştirelim ya da bunu otomatize edelim. O şekilde işliyor.
Bir tane örnek geliyor mu aklına yani o süreci daha iyi anlamamız için?
Tabii. Yani kendi birimimden örnek verebilirim mesela. Bu yani employee on record dediğim şey nedir? Deal senin adına senin çalışanını işe alıyor. Onun bütün bürokratik taraflarını hallediyor ve sana bunun için bir hizmet faturası kesiyor. Ben geldiğimde Mart ortasında bu dikey ayda ortalama birkaç yüz bin dolar ciro yapıyordu zaten. Ürünün app'i yoktu. Yani Google Sheet üzerinden yürüyordu. Hani her şey Google Sheet üzerinden yürüyordu. Yani employee, yani çalışanları yönetmek Google Sheet üzerinden de mesela şeyleri yeni gelen çalışanların onboardingi Notion veya e-mail üzerinden de ondan sonra Bordro'nun kaydı, hesaplaması vesaire Google Sheet ve Slack üzerinden de yani gerçekten hiçbir şey yoktu. Ve biz buna rağmen hani birkaç yüz bin dolarlık ciro yapıyorduk. Çünkü hani neticede o sen o hizmeti sunuyor musun birisine? Sunuyorsun ve derdini çözüyor musun? Çözüyorsun. Hani nasıl çözmüşsün? Çok çok da önemli. Tabii ki önemli hani ileride o deneyimi iyileştirdik çalışanlar vesaire için ama orada bir validation vardı yani. Hani o fikir hiç bir tek bir satır kod yazılmadan validate edilmişti yani.
Anladım. Peki ne aşamada tamam artık bunu bir epe dönüştürelim dediler?
Operasyon ekibi bunu artık yönetememeye başladığı zaman sanırım. Ya hem orada hem de şeyi görüyorlar yani onun büyüme, aydan aya büyüme hızını görüyorlar ve diyorlar ki tamam bu şans eseri değil yani demek ki burada bir şey var, buna bir talep var. Bunu ürünleştirelim. Yani çünkü bu birim zaten mesela deal'ın ortalama büyüme hızı aydan aya %20-%30 arası. Hani ondan da hızlı büyüyordu mesela. Zaten talep de geliyordu anladığım kadarıyla müşterilerle konuştukları zaman. Diyorlardı ki yani biz full time birilerini işe almak istiyoruz, nasıl yapacağız vesaire. Zaten böyle bir talep olduğunu da biliyorlardı. Birazcık hani proof of concept olarak oturttuktan sonra hızlıca onu ürünleştirdik.
Bayağı aslında ama bayağı bir ölçüye de ulaştı siz ürünleştirmeden önce. Öyle anlıyorum. Birkaç yüz bin dolarlık ciro diyorsun yani. Hani öyle hani 2-3 deneme yapalım tuttuysa ürünleştirelim değil. Bayağı hani sonuna kadar gitti yani. Gidebildiği kadar gitti anladım.
Evet. Yapalım. Yani o ne kadar bilinçli bir şekilde yapıldı, ne kadar şey oldu onu da bilmiyorum. Hani büyük ihtimalle çünkü yani ben tabii yoktum daha o sırada ama Alex CEO bir noktada baktı dedi ki tamam bu hizmeti istiyor insanlar o yüzden yarından itibaren biz bu hizmeti satmaya başlayacağız dedi yani tahminen ve ondan sonra hani o satmaya başladı ve biz daha sonra bunun süreçlerini vesaire geliştirdik. O yüzden de hani çok fazla şey olmadı. Ay bir dakika dur önce ürünleştirelim de ondan sonra satalım yani zaten de deal'da genel öyle bir şey oluyor hani önce bir bakıyorsun talep var, tamam diyorsun biz bunu yaparız. Biraz o hizmeti sunmaya başlıyorsun, geri bildirim topluyorsun ne oluyor, ne bitiyor tam olarak insanlar ne istiyor. Ondan sonra biraz oturduktan sonra da ürünleştiriyorsun.
Öyle bir kültür var anladım öyle dediğinden zaten.
Yani böyle bir kültür var. Hani bilinçli olarak mı var yoksa sadece hani Alex çok hani hırslı ve geniş vizyonlu bir insan olduğu için müşterilere hayır demeyi sevmediği için hani evet diyor ve biz sonrasında bunu inşa etmek zorunda mı kalıyoruz? Ondan tam emin değilim. O yüzden çok fazla biz yılda şöyle yaparız, böyle yaparız diye ahkam kesmek de çok istemem. Ama evet genel öyle bir kültür var. Yani genel olarak şey kültürü var zaten hani. Default, yani default yaklaşım bir şeylerin olabileceği üzerine. Yani bizim web sitesinde gördüğün değerleri sormuştum. Onlardan bir tanesi default optimism. Hani default optimism genel olarak şey hani tamam bunu biz hallederiz, yapabiliriz. Hani bu çözülebilir bir sorun. Öyle bir yaklaşım var.
O nasıl yansıyor peki günlük operasyona?
Bir kere mesela farklı farklı yansıyor. Mesela product'ta ben kendimde şeyi fark ettim. Hani önceki belki işlerimden gelen bir alışkanlık. Hani bir şey zorsa ya da bir daha iyi bir çözüm çok fazla farklı edge case'inde halledilmesi ihtiyacı doğuruyorsa direkt bunu siliyordum kafadan. Diyorum ki yok o çok zor bunu böyle yapmayalım da şöyle yapalım. Şimdi yaklaşım daha bu default optimism şeklinde olunca sen de gerçekten müşteri deneyimini gerçek anlamda ya da kullanıcı deneyimini diyelim gerçek anlamda önceliklendirerek düşünebiliyorsun. Hani gerçekten ya first principles thinking dediğimiz olayı ki bence bir ürün müdürü için zaten en önemli olması gereken özellik bu. Hani gerçekten onu kaybetmeden karar verebiliyorsun ya da onu kaybetmeden işte tasarımcını mühendisini neyse yönlendirebiliyorsun. Yani üründe, ürün geliştirmede böyle yansıyor. Mühendislikte şöyle yansıyor. Mesela ben şeyi fark ettim kendimde. O kadar çok mühendislikten onu yapamayız, bunu yapamayız, hayır cevabı almaya alışmışım ki mesela gidiyorum işte mühendise. Diyorum ki ya şöyle şöyle bir şey var ama çok da fazla edge case var. Ya da işte diyelim ki bizim durumumuzda 50'den fazla ülkenin işte toplamda 100'den fazla data point'ini farklı farklı validate etmemiz lazım. Yani bunu nasıl yapacağız? Ben bakıyor engineer diyor ki ya hallederiz ya diyor. Gidiyor bir gün araştırıyor, geliyor diyor ki yani şöyle bir library varmış aslında bunu kullanabiliriz falan diyor. Bu şekilde çok yansıyor. Operasyonda tabii ki biraz daha zor. Çünkü yani benim birimimde özellikle bu full time employment'ta daha zor. Çünkü işte mesela her pazarda yerel muhasebecilerle çalışıyoruz. İşte her birinin ayrı bir zamanlaması var vesairesi var. Mesela biz diyelim ki çalışanlara şey demek istiyoruz. İşte son ana kadar mesela işte faturanızı vesaire koyabilirsiniz platforma. İşte ay sonunda Bordro'nun parçası olarak geri almak için mesela yemek yediysen vesaire. Bunlarda mesela biz şu anda istediğimiz esnekliği gösteremiyoruz çalışanlara. Çünkü üçüncü partilerle çalışıyoruz. Böyle şeyler var. Ama evet genel olarak hani bu yapabiliriz yaklaşımı bir de tabii herkesi hakikaten daha iyimser ve dedike kılıyor ya gün be gün yaptıkları işe karşı veya kariyerlerine karşı vesaire.
Başka yani o kültürleri, o kültürel prensipler vardı dediğin gibi hani dealin sitesinde. Başka direkt hani aklına gelen ben şey yapmadan hani bunu çok net görüyorum dediğin mesela ne var?
Tabii deal speed var mesela. Bu çok fazla içeride de kullanılan bir slogan mı diyeyim, işte tabir mi diyeyim. Hatta arada bazen tartışmalara da yol açıyor. Çünkü hani şimdiye kadar deal speed tabii iyice hani deal speed şeklindeydi. Hani move fast and break things kafasındaydı herkes. Yani sürekli işte fakat şipit hani hemen işte yapalım koyalım vesaire. O da hani büyük ihtimalle bir noktaya kadar okeydi ama C serisi bir şirket haline geldiğin zaman artık çok okey olmamaya başlıyor. Çünkü mesela hani bir şey bozulduğunda sana kızacak olan müşteri işte Ali Veli değil de mesela Reddit oluyor. Ne bileyim ben işte Notion oluyor falan. O yüzden mesela oradaki kültürü aslında biraz da tekrardan kalibre etmeye çalışıyoruz. İyice öteki ucundaydık. Ama gene de deal speed'i hani koruyoruz. Korumaya da devam etmek istiyoruz. Mesela şöyle anlatabilirim. Ben epey bir sene önce kendi startup'ımla uğraşırken yatırım almış bir arkadaşımla konuşmuştum. Biz de aynı bir yatırımcıyla konuşuyorduk o sırada vesaire. Şey hani ne onları çekti, seni onlara ne çekti dedim. Yani ne onların hoşuna gitti de sana para verdiler. İlk baş olarak şeyi söylemişti. Demiştik yani çok o kadar fazla şey şip ediyorduk ya. Yani biz de her görüştüklerinde şey diyebiliyorduk. Ay şimdi de bu var, şimdi de şu var üründe. İşte şimdi de bunu geliştirdik vesaire. Deal'da muazzam halde o var. Yani sadece yatırımcılara karşı değil tabii ki. Yani şu anda o çok endişelendiğimiz bir konu değil. Çünkü hani iyi traction var vesaire. Ama müşterilere karşı da yani hani bir şey güveni var. Yani bir şey yoksa üründe ve biz müşteriye şey diyorsak ya biliyoruz o yok ama işte bir sonraki quarter'a olacak. Hani bu bizim roadmap'imizde ve biz bunu yapacağız. Müşteriler biliyor ki biz hakikaten yapacağız bunu. Çünkü hani o deal speed'den de dolayı bir şeyi görüyorlar yani. Hani X, Y, Z'de 3 ay önce onlar da yoktu ama şimdi var. Hani öyle bir açıkçası güven oluşturmamız da sağladı hizmet verdiğimiz kullanıcılara karşı. Bunun dışında yani engineering tarafında değil tabii ki deal speed sadece. Yani deal speed'in olabilmesi için hani karar verme, karar alma mesela mekanizmalarının da çok hızlı işliyor olması lazım. Bunu da etkin bir şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü bir kere dediğim gibi takımlar çok otonom. Yani ben işte designer'la bir şey üstünde çalıştığım zaman ay şimdi bunu head of product'a sorsak mı filan demem çok gerekmiyor yani. Hani tamam diyoruz, bu iyi diyoruz. İşte kendi stakeholder'larımız da yani ki bu durumda benimki daha çok operasyon ekibi. İşte operasyon ekibiyle ben bunu inceliyorum, bakıyorum. Onlardan gelen feedback'i koyuyorum. Onun dışında hani belli bir yerde takılmadıysam ya da özellikle yardıma ihtiyacım yoksa her sefer işte herkesten onay almıyorum bunun için. Hızlı ilerlememi sağlıyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Bunun dışında şeyin faydasını gördüm. Şimdi deal tabii çok fazla compliance, edge case vesaire olduğu için şirket içi avukatlarımız var. Yani şirketin avukatı anlamında değil. Hani uzman nevi şey yapabiliyorum mesela. Yani bir şeyden emin değiliz mesela bir tasarım sonucundan. Ya yani yazıyorum işte avukata. Diyorum ki yani şöyle bir şey düşünüyoruz. 5 dakika bizde kola girebilir misin? Şunu sana göstermek istiyoruz diye. Hani bu kadar kolaylıkta bir hani avukatın da bir kaynak olarak olması hani product ekibi için mesela çok iyi bir şey oldu. Hani çünkü şey olmuyor yani ops bakıp da ay tamam bunu avukata soralım deyip yani iki gün geçmiyor aradan yani. O var. Ondan sonra şeyi fark ettim. Bu gene enteresan bir öğrenimdi benim için. Mesela bir call'dayız. Birisiyle konuşuyoruz. Biz anlaşıyoruz. Tamam bir de şu kişiye soralım diyoruz. Hani şey olmuyor. Bekleyip bir de o üçüncü kişiyle bir gün sonra ya da aynı gün daha ileri bir saatte call koymuyoruz onun yerine. Tamam hadi hemen soralım yani. O kişi müsaitse şu anda. Hemen call'a ekliyoruz mesela. 5 dakika soruyoruz. Gidiyor ondan sonra. Ve çok fazla insanlar mesela birbirini spontane call'a ekliyor o yüzden. Hani bir an önce hani bir karar alalım ve ilerleyelim diye. Öyle de öyle sistemler olduğu için hızlı ilerleyebiliyoruz.
Okey ya hız benim hani en merak ettiğim bir konu çünkü şimdi nelerden onu biraz toparlayayım. Bir dedin ki hani karar verme mekanizmalarında zaten otonom bir yapı var. Kimseyi beklemiyoruz aslında. İkincisi konu eksperi kişileri zaten içeride barındırdığınız için çok hızlı bir şekilde oradaki yani belirsizlikleri de aslında azaltabiliyorsunuz. Üçüncüsü de hani başka bir takıma bir hani dependency olan bir durumda onları da hızlıca çağır, fikrini al, geri yolla gibi bir kültür de var diyorsun. Ya buna ek olarak hani ürün geliştirme, hani yazılımı deploy etme vesaire gibi veya işte sizin spec yazma süreçlerinizde hızı nasıl önceliklendiriyorsunuz? Çünkü hız bence çok her şirketin daha hızlı olmak ister herkes. Yani hani bunu sağlamak için de hani ne yapmak gerekiyor aslında biraz da orayı değişmek istiyorum.
Ya yani açıkçası bütün bu hız kapsamında engineering mesela mühendislik bizim en çok sıkıntı yaşadığımız konuydu. Onu düzeltmeye bayağı çaba harcıyoruz şu anda. Sebebi de şuydu yani bu deal speed o kadar ekstrem bir şekilde yerleşmiş ki hani engineer yazıyor kodu bakmıyor yolluyor böyle. Yani tamam nasıl olsa QA var o yakalar falan diye. QA mesela belki birazcık yarım yırtık bakıyor. Ondan sonra o production'a gidiyor. Ben gidiyorum product manager olarak. Daha 3. dakikada bir şeyler yakalıyorum falan. Saçımı başımı yoluyorum. Bunu mesela düzeltmek için bu da çünkü aslında uzun vadede seni daha çok yavaşlatan bir şey. Çünkü yani bir product manager'ın oturup da bir flow'u baştan başa QA'lemesi bayağı pahalı bir yani maliyet. Hani product manager'ın vakti sonuçta çok daha kıymetli mesela bir QA mühendisine göre ya da hani o back and forth tabii ki de vakit olarak maliyetli yani sen QA'ya söylüyorsun o ticket açıyor engineer bir sonraki çalıştığı task'i bırakıyor geri önceki task'a dönüyor vesaire vesaire. Bunun için de bunu yapmaya başladık artık. Yani bu arada bu tam olarak çözdüğümüz bir sorun değil. Hani belki birkaç ay sonra sana bir update verebilirim. Ama bir iki tane epey böyle zorlandığımız deployment oldu. Ondan sonra bir retrospektif yaptık. Hani neler oldu vesaire diye. Ondan sonra şöyle bir feedback geldi. Mesela dediler ki Epic'ler çok büyük. İşte takip edemiyoruz. Çünkü biz fark ettik mesela Epic'ler var. Altında task'ler var. Story seviyesini çok kullanmıyoruz mesela. Dedik ki tamam, bundan sonra story seviyesini kullanmaya başlıyoruz. Ve şöyle de bir şey vardı. QA mühendisleri task'leri QA ediyordu. Yani ticket seviyesinde QA ediyor. Ama mesela flow seviyesinde QA etmiyor. O yüzden de baştan sona çok fazla bakmıyor o flow çalışıyor mu gerçekten çalışmıyor mu diye. Bu bir sorundu mesela. O yüzden şimdi story seviyesine artık Epic'leri koymaya başladık. Daha doğrusu yani Epic'lerin içine story seviyesine koymaya başladık ve dedik ki QA'in individual yani bireysel task'lerle bir işi yok. QA'ler story'leri QA'lesin. Ondan sonra vardı, ben ilk işte deal'a girdiğimde QA mühendisleri ortak sayılıyordu. Yani hani kim boştaysa o geliyordu vesaire. Onu da artık ayırdık. Yani tabii ki onun de etkisi var. Ürün son 5 ayda çok çok daha sofistike ve derin bir hale geldi. O yüzden herhangi bir QA mühendisinin ürünün her kısmını avucunun içi gibi biliyor olmasını beklemek haksızlık olur. O yüzden şimdi takımlarında kendi QA mühendisleri var. Ondan sonra yapmıyorduk eskiden. Grooming toplantılarına QA mühendislerini eklemiyorduk. Gerek yok falan diye. Onları eklemeye başladık. Yani başından beri anlasınlar, bilsinler hani bu flow tam olarak nasıl işliyor. Ondan sonra ben yapmaya başladım. Yani grooming toplantılarını da kaydediyorum. Ki hani Loom'da. Ki hani takılırlarsa veya hatırlayamazlarsa girip baksınlar vesaire diye. Ki anladık ki o da yetmiyor. Çünkü grooming toplantıları çok uzun ve bakamıyorlar. Yani baştan sona hepsini izleyemiyorlar. O yüzden şimdi yapmaya başladım. Yani Figma'da hızlı bir şekilde flow'u baştan sona anlattığım bir Loom daha kaydediyorum. Yani grooming'de çünkü oluyor. Hani arada duruyorsun, belli bir kısmını tartışıyorsun. İşte biri bir şaka yapıyor vesaire. Çok uzuyor. O flow videoları daha kısa. Bunu yapmaya başladık. Bunun dışında Epic'leri yazarken ben eskiden sadece en sonuna Figma linkini koyuyordum. Şimdi yapmaya başladım. Yani eğer özellikle büyük bir flowsa adımları yazarken spesifik Figma frame'ine hep link veriyorum. Hani burada bu oluyor, linki de işte şu frame. Burada bu oluyor, linki de şu frame gibi. Ondan sonra fark ettik. Mesela mühendisler biraz kafasıyla da bakıyor. Yani mevcut bir ürünle ilgili bir şey geliştiriyorsa hani mevcutla yeniye göre ne değişti? Yani aslında o sadece onu anlamaya çalışıyor. O yüzden onu daha net bir şekilde yazıyorum. Yani eskiden sadece full flow'u yazıyordum. Yani bu baştan sona olacak vesaire diye. Şimdi sadece hani ne değiştiyse onu mesela yazıyorum. Ondan sonra başka neler yaptık?
Giriyor musunuz speklerde? Yani daha hani problemin anlatılmasını, daha doğrusu o problemi ne kadar derin anlatıyorsunuz speklerde veya işte Loom'larla?
Ben epey derin anlatıyorum. Yani şundan da dolayı, çünkü benim beklentim mesela bir QA mühendisinin benim bildiğim kadar derin bir şekilde o ürünü biliyor ve tanıyor olması. O yüzden hani bir de fark ettim. Hani o kontekst verdiğin zaman hem mühendisler daha fazla sahipleniyorlar o işi. Yani çünkü hani bir derdi gerçekten anladıkları zaman o zaman hani onu o derde bir deva yaratmaya da daha motive oluyorlar. Hem de daha iyi anlıyorlar o zaman. Yani şimdi eskiden bu çok yapılmıyordu. Yani hep yapılması lazımdı ama yapılmıyordu. Mühendisler kendi yaptıkları işi de QA'ya derken o zaman hani derdin ne olduğunu vesaire o konteksti bilirlerse o kontekst çerçevesinde QA'lemeleri tabii ki daha kolay. O yüzden epey bir kontekst veriyorum. Başka eskiden QA ekibi ne acceptance criteria, yani acceptance criteria değil ama tam olarak neyi test ettiklerini yazdırmıyorduk. Şimdi yeni ona başlayacağız. Yani ben
senaryo gibi mi yoksa?
Şunu test ettim gibi. Evet, senaryo gibi.
Anladım. Peki ya şimdi bayağı bir insandan bahsediyoruz. Şimdi 10 kişilik mapat ne 10 kişi? 10 zaten developer var. Bir tane designer ve bir tane daha designer alacaksınız. 2 tane QA var yanlış hatırlamıyorsam. Yani sen de birlikte 15'e yakın oldu. Şimdi 15 kişilik bir ekip ve uzaktan çalışıyorsunuz ve farklı zaman dilimlerinde çalışıyorsunuz. Bu buradaki alignment'ı sağlamak ya zor mu demeyeceğim çünkü bence zor ama hani onu nasıl sağlıyorsun ve hani vaktin ne kadar aslında bu alignment ve iletişime gidiyor?
Şöyle bir sistemimiz var. Perşembe akşamları, bu arada bizim sprintleri ne yapıyoruz? Sprintleri salıdan bir sonraki pazartesinin sonuna kadar yapıyoruz. Böyle olmasının da sebebi takımın bir kısmı İsrail'de. Onlar zaten perşembeden pazara çalışıyorlar. Evet, yani pazardan perşembeye çalışıyorlar daha doğrusu. Onların da o yüzden daha etkin çalışması için böyle bir şey tercih ettik. Hani şey öteki türlü çünkü mesela pazardan işte pazartesiden cumaya yaparsak hani pazar böyle bir evrete kalıyordu vesaire. Şey yapıyoruz işte perşembe akşamları böyle bir draft sprint planı yapıyoruz. O da genelde şöyle oluyor. Ben takımın leadler var bu arada takımda. Ben ve lead oturuyoruz. Bir listesini yapıyoruz işte takımdaki kişilerin. O hafta kimin tatile gideceğini, cartın cürtünü zaten biliyor oluyoruz. Ondan sonra ona göre bir resourcing yapıyoruz. Hani şunları yapabiliriz diye. Ondan sonra onu CTO'ya ve mühendislik direktörüne veriyoruz işte perşembe günü. Ondan sonra feedback gelirse geliyor vesaire. Pazartesi sabah da finalize ediyoruz. Zaten pazartesiye kadar artık şey de belli oluyor. Yani önceki sprintten neler bitmiş, neler kalmış vesaire. Bunları da değerlendirerek son sprintin nihai halini yapıp paylaşıyoruz. Bunun dışında işte pazartesileri bunu yaptıktan sonra yani pazartesi herkesin online olduğu birkaç saat var. Daha doğrusu sadece pazartesi yani her gün herkesin online olduğu birkaç saat var. O saatleri gözeterek işte pazartesileri daha uzun bir toplantı yapıyoruz. Yani yeni sprintin üstünden geçiyoruz. İki haftada bir retrospektif yapıyoruz vesaire takımla. Araçta vaktimiz kalırsa beraber oyun oynuyoruz vesaire ki onun yani çok kıymetliymiş. İnanılmaz fark etti yani yarım saat beraber herkesin oyun oynaması.
Ne oyun oynuyorsunuz bu arada uzakta?
Kaç tane var? Bir tane favorimiz tam adını hatırlamıyorum şu anda. Bulup sana söylemem gerekir ama Pictionary gibi bir oyun. Yani birisi bir şey çiziyor. Kalan herkes bilmeye çalışıyor. İşte ne kadar çok kişi bilirse çizen de o kadar çok puan alıyor vesaire. Yani bilenler de tabii puan alıyor. Dönüşümlü böyle gidiyor. İşte tabii orada komik şakalaşmalar oluyor mesela. İşte sen ne biçim front-end engineer'sin bir şey çizemedin bile falan filan gibi. İşte designer kazanırsa işte tabii kazandı designer falan filan diye.
Ve aklımda direkt o geçiyordu yani bize de böyle şey varsa. O trackpad falan tarzı bir şey varsa yani daha şey olur yani işi kolay olur onun.
Evet.
Peki mesela bu ekipler aklıma o vardı yani bu ekipleri şimdi sen EOR takımısın değil mi?
Evet.
EOR takımının hedefi ne? Yani sizin nereye gideceğinizi hani nasıl belirliyorsunuz ve nasıl takip ediyorsunuz? Yani o hem strateji seviyesinde aslında hem de biraz daha böyle hani hedefler ve metrikler seviyesinde merak ediyordum.
Ya açıkçası EOR şimdi deal'daki farklı takımların olgunluk seviyeleri birbirinden çok farklı. Yani mesela bir entegrasyon takımına sorsan onların hedefleri, onların metrikleri vesaire çok daha nettir büyük ihtimalle. Sana der ki işte şu kadarlık bir adoption rate mesela. Ya EOR'da şu anda o çok fazla yok. Çünkü hani biz şu anda %100'den %110'a optimize etmeye çalışmıyoruz ya da ne bileyim %100-120'ye optimize etmeye çalışmıyoruz. Yani biz sıfırdan yüze ürünleştirmeye ve otomatize etmeye çalışıyoruz. O yüzden şu anda çok fazla metrik takip etmiyorum ben. Çünkü gerek yok yani overkill olur. Ama şeyleri gözetiyorum yani hangi flow'lar yani hangi süreçler çok manuel ve çok fazla operasyon takımının kaynağını yiyor yani zaman olarak kaynağını yiyor ya da hangi flow çok yani nispeten çok sık gördüğümüz bir ihtiyaç ve müşteriler yani bunu offline çözmek zorunda kaldığımız için bu müşteriler için kötü bir deneyim oluyor. Bunlar aşağı yukarı net yani örnek vermek gerekirse mesela amendments Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ama mesela
kontratın ekleri mi?
Evet, kontratın ekleri. Yani diyelim ki işte zam yaptın çalışanına. Hani bunun için kontratta bir ek yapılması gerekiyor. Ya da işte şey çok sık oluyordu. Başlangıç tarihi değişiyor mesela yeni bir kontratın. Bunları platform dışı yapmak zorunda kalıyorduk. Yani bayağı bir karın ağrısı oluyordu herkes için. Yani sonuçta müşteriler ve çalışanlar için de iyi bir deneyim değil. Bunu otomatize ettik mesela. Yani bu tür şeyler biraz bariz olduğu için şu anda çok fazla metrik takibi yapmıyoruz. Ama yapmaya başladığımızda neyi takip edeceğimizi söyleyeyim ben sana. Chat load mesela yani support'a gelen EOR ile ilgili chat load. Hani insanlar en çok neyle ilgili sıkıntı yaşıyorlar da geliyorlar bize soruyorlar. Büyük ihtimalle en başta bunun takibini yapıyor olacağım. Yani şu anda daha ziyade hani el yordamı ve gözlemle hani en çok en manuel olan süreçlere bakıyorum.
Peki yönü nasıl belirliyorsun? Yani metric tamam okey zaten şu an dandun gittiğiniz için diyorsun ki zaten çok takip etmiyoruz ama hani o yön nasıl belirleniyor?
Yani yön ortak hani CEO işte benim takımım bir de operasyon takımı oldu. Yani EOR'ın bir de bir operasyon takımı var. Onun başı artı CEO, işte artı ben, belki bir de CEO vesaire. Rutin olarak toplanıyoruz, hani görüşüyoruz, ne olması gerektiğini konuşuyoruz. Dediğim gibi yani EOR'da çok çok belli olduğu için hani şu anda büyük ihtimalle 1-1,5 senelik roadmap zaten bizim için belli. Yani bir kere otomatize olmayan her şeyi otomate et. Ondan sonra onun versiyon 2'lerini yap. Çünkü hani versiyon 1'de sonuçta her şeyi kapsayamıyorsun. Şu anda biraz öyle bir şey var. O yüzden aşağı yukarı bir önceliklendirme yapıyoruz mesela. Ama çok çok da hani kılı kırık yarmıyoruz. Çünkü sonuçta gitmek istediğimiz yön belli. Aşağı yukarı ne yapması gerektiği belli. Hani ha A B'den önce yapılmış, ha B A'dan önce yapılmış yani bir yerden sonra. O yüzden çok çok da şey yapmıyoruz. Onun dışında yani daha da EOR takımından bağımsız yani global deal olarak düşünürsek genel olarak bir şey var yani bir kulağın hep müşteride hani çok şey var mesela hoşuma gitti. Yani hiçbir zaman tamam biz yaptık bizim ürün budur yani bunu satıyoruz yok mesela yani hani. Çok fazla yani iki tane ürün var. Biri hiç olgun bile değil yani hala develop ediyoruz size anlattığım şey. Ona rağmen mesela geliyorlar diyor CEO Alex geliyor diyor ki bunun üstüne bir de global bordro yapacağız. Hani bu bayağı ambitious bir şey yani. Yani global bordro dediğin şey dünyanın bilmem kaç ülkesinde bütün edge case'leri bilerek koordine ederek şey muhasebecilerle çalışmak demek ya da şey yapmak demek yani günün sonunda bütün o yani muhasebecilerle bizim niye çalışmamız gerekiyor şu anda? Çünkü vergi vesaire, cartürt, işte sağlık primi vesaire bunların kendimiz hesaplayamıyoruz şu anda. Çünkü o know-how yok. Yani sırf bunun API'ını sağlayan şirketler var mesela. Hani o başlı başına bir şey, problem çözülmesi gereken. O ama hani ileride tabii ki vizyon bunu tamamen otomatize bir şekilde yapmak. O yüzden nasıl diyeyim? Yani genel olarak şey var yani tamam uzaktan çalışmayla ilgili ufak bir problem çözüyorduk. Şimdi daha büyük bir problem çözelim diye. Genel olarak öyle bir şey var. O yüzden de çok fazla dediğim gibi yani müşterileri aşağı yukarı dinlediğimiz için çok fazla çok çok çok uzun vadeli düşünmemiz gerekmedi şu anda. Yani tabii ki düşünüyoruz ama hani ne bileyim 2022'nin bütün quarter'ları planlanmış değil yani şu anda. Yani aşağı yukarı biliyoruz ne yapacağımızı. Öyle.
Head of Product'la nasıl çalışıyorsun?
Head of Product'la o da aslında epey değişti. Yani dediğim gibi ben aslında bence tam deal'ın bu son inflection point'inde girdim. Yani ben girdim, tek product manager'dım. Şimdi işte 5 mi 6 mi product manager'ız, daha da birileri gelecek vesaire. İşte ben ilk geldiğimde şeydi yani bu EOR var, al sen bunu yap dedi mesela. Ya ben zaten belki yapıyla da alakalı genel olarak yardım istemekten gocunmayan, yani kolay yardım isteyebilen bir insanım. O yüzden hani bir şeyde bloke oldukça yardım istedim. Hani büyük ihtimalle şimdi düşününce başlarda daha fazla mesela design yaptıktan sonra head of product'la da üstünden geçiyorduk vesaire. Şimdi o kadar fazla geçmiyoruz. Yani şu noktada head of product'la olan ilişkim biraz daha şeye evrildi yani. O biraz daha benim hani insan kaynakları anlamında menajerim. Hani ben iyi miyim, kötü müyüm, bir derdim var mı, işte yardıma ihtiyacım var mı iş yükü açısından vesaire. Daha çok hani bunları konuştuğum birisi. Onun dışında dediğim gibi çok fazla şey yapmam gerekmedi. Beraber çalışmam gerek duymadık yani. Ama mesela bir takımlarda product managerların daha çok zorlandın. O yüzden onlara daha aktif bir şekilde yardım ettiğini biliyorum. Evet şu anda product manager, head of product mesela epey bir recruitment'la uğraşıyor. Çünkü benim için şu anda yapabileceği en iyi şey o yani. Bana bir an önce bir designer ve bir product manager daha bulmak. O yüzden onunla uğraşıyor.
Bayağı hızlı büyüyen, ya zaten hani hızlı büyümesinin ana sebebi anladığım kadarıyla product market fit'i çok iyi yakalamış bir şirket. Şey de enteresan yani hani yaptığınız iş, daha doğrusu ürün uzaktan çalışma üzerine zaten bank eden bir şey, iş modeli. Siz de o şekilde çalışıyorsunuz. Zaten onu aynı zamanda yaşıyorsunuz da büyük bitme. Kendi ürününüzü de kullanıp sıkıntıları da görüyorsunuz yani. Çünkü dünyanın her bir tarafından insanları işe alıyorsunuz. O da bayağı enteresan. Herhalde yakında daha da fazla duymaya başlayacağımız şirketlerden olacak yani diye düşünüyorum. Deal.
Umarım.
Nazlı çok teşekkürler. Ağza sağlık vakit ayırdığın için. Bir deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim ağırladığın için.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.